Ayrım 6. Ana baba öğretmen el kitabı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Doktor Özlem Sürücü. Sayfa 74. 3. Sevgi göstermek. Çocuklar ana babaları tarafından sevildiklerini, kabul gördüklerini hissettikleri zaman kendilerini özel ve değerli hissederler. Davranışları nedeniyle sürekli eleştirilen, çevrelerinden uyarı alan çocukların koşulsuz ve kesintisiz sevgiye daha çok gereksinimi vardır. Kuşkusuz her ana baba çocuğunu sever. Ancak bu sevgiyi gösterebilme düzeyi farklılık gösterir. Sevgiyi gösterme bakımından ana baba tutumları iki aşırı uçta olabilir. Sevgisini abartılmış biçimde gösteren ana babalar vardır. Çocuk doğduğu andan itibaren üzerine titrer, kucağından indirmez, yediklerini yeterli bulmaz, elinde kaşıkla peşinden koşturur, sokağa göndermez, isteklerini anında yerine getirir. Bu koşullarda yetişen bir çocuk büyür ama olgunlaşamaz. Evde hırçın, saygısız, astığı astık kestiği kestik ama dışarıda çekingen, kendine güvenmeyen ve sağlıklı ilişkiler kuramayan bir çocuk olur. Aşırı sevgi gösterisi çocuğun kendini özel ve değerli hissetmesine yardımcı olmaz. Sevgiyi gösterme bakımından diğer aşırı uçta sevgisini gösteremeyen ana babalar yer alır. Çocuğuna zaman ayırmaz, onunla birlikte olduğu zamanlar angarya gibi gelir, çocuğun her hatasını görür, hiçbir davranışını hoş görmez, sürekli eleştirir, başkalarıyla kıyaslar, olumlu davranışlarını görmezler. Ana babanın bu tutumu karşısında çocuk daha çok göze batacak davranışlar yaparak olumsuz da olsa ilgiyi çekmeye çalışır. Bu da ana babayı daha da uzaklaştırır. Ana babanın sevgi gösterememesi bazen çocuktan da kaynaklanabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocukların bazıları bebekliklerinden itibaren zor çocuklardır. Az uyur, sürekli hırçındır. Büyüdükçe sorunlar artar, sürekli kendisinde ya da çevresine zarar verecek şeyler yapar. Çevre şikayetçidir, onunla gezmeye, alışverişe gidilemez, evde kimse çağrılamaz. Okuldan sürekli uyarı ve şikayet gelir. Bu koşullar altında ana baba erken dönemde tükenir. Çocuğa olumlu ilgi gösterecek enerjisi kalmamıştır. Öfkeli ve mutsuzdur. Çocukluğu bu şekilde geçmiş ve şimdi daha ciddi sorunları olan ergenlik dönemindeki bir kızın annesi ona "İçimden seni öldürmek geliyor ama kardeşlerini düşündüğüm için bunu yapamıyorum." dediğini itiraf etmişti. Sevgiyi gösterebilmenin yolları. 1. Onunla özel zaman geçirin. Özel zaman uygulaması anne ya da babanın çocukla baş başa keyifli zaman geçirmesidir. Bu süre içerisinde ana baba çocuğuna bir şey öğretmeye çalışmadan, yönlendirmeden, eleştirmeden onunla birlikte zaman geçirmenin keyfini yaşamalı ve bunu çocuğa hissettirmelidir. 2. Çocuğun yaşamında onun için özel olan günleri ana babanın da özen göstermesi ona sevildiğini hissettirir. Doğum gününde, okulun ilk gününde, yıl sonu törenlerinde, gösteriye ya da maça çıkıyorken çocuğun yanında olmak ona güven verir. 3. Kişilik yapılarından dolayı duygularını ifade etmekte zorlanan, sevgilerini söyleyememen ana babalar vardır. Sevgi sözcüklerle ifade edilemiyorsa davranışlarla gösterilebilir. Çocukların çoğu ana babalarının kendilerine dokunarak, sarılarak, yakın oturarak, öperek sevgi göstermelerinden hoşlanırlar. 4. Ana baba çocuğa olumlu mesajlar vererek de onun kendisini özel ve değerli hissetmesine yardımcı olur. Ana baba çocuğa daha çok olumlu mesaj mı yoksa olumsuz mesaj mı verdiğini gözden geçirmek için bir gün boyunca kaç kez eleştirdiğini ve kaç kez övgüde bulunduğunu sayabilir. Övgü veya eleştiri dengesinde her 4 övgüye karşılık bir eleştiri olmalıdır. Ancak çoğu ailede bu oranın tersine döndüğü görülmektedir. Çocuğu sevgiyle desteklemek ya da eleştirilerle düzeltmeye çalışmak heykel yapma sanatına benzetilerek açıklanabilir. Heykel yapımında yontma ya da üst üste koyma yöntemleri kullanılabilir. Yontma yöntemi büyük bir mermerin yontularak şekillendirilmesidir. Bazı ana babalar yapıcı olmayan olumsuz mesajlarla sürekli eleştirerek yapılmaması gerekenleri, yanlış yapılanları çocuğa göstererek beğenmedikleri parçaları yontarlar. Çocuk yetiştirmede az sayıda ve yapıcı eleştiriler gerekli olmakla birlikte sadece yontma yöntemiyle yetiştirilen çocuk olumlu özelliklerin farkında değildir. Ana babasının sevgisini hissedemez ve kendine güvenmez. Üst üste koyma yönteminde ise kil gibi bir malzemeden küçük bir parçanın üzerine eklemeler yapılarak heykel oluşturulur. Ana baba sevgisiyle, olumlu mesajlarıyla yerinde kalmasını istediği parçaları destekleyerek ve üst üste koyarak çok daha sağlam bir yapı oluşturabilir. 4. Çocuğu tüm özellikleriyle tanımak ve kabul etmek. Ana babalar çocuk küçükken onu yakından izler, neyi yapıp neyi yapamadığını iyi bilirler. Ancak çocuk büyüdükçe, özellikle de okula başladıktan sonra bu ilgi ve tanıma çabası giderek azalmaktadır. Pek çok ana baba, çocuklarının en sevdiği renk, en iyi arkadaşının adı, en sevdiği oyun, en beğendiği futbolcu ya da şarkıcı ile ilgili sorunlara yanıt vermekte zorlanmaktadır. Ailesinde olduğu gibi kabul görerek, yargılanmadan büyütülen çocuk kendini her yönüyle tanır ve kabul eder. Kabul gören çocuk kendini güvende hisseder, yeni denemelerden çekinmez, hatalarını, eksikliklerini görebilir, hayata daha iyimser bakar. Çocuğu olduğu gibi kabul etmek onun hiçbir zaman değişmeyeceği anlamına gelmez. Ama ana baba değişimin hızını ve hedefini çocuğa göre belirlemelidir. Çocuğu olduğu gibi kabul etmek onun her istediğini yapmak, sınır koymamak değildir. Sevildiğini hisseden, destek ve kabul gören çocuklar sınırları daha kolay kabul ederler. Ana babanın çocuğu kabul edebilmesi için 4 adım. 1. Çocuğu olduğu gibi kabul etmenin ilk adımı her çocuğun kendine özgü olduğunu kabul etmektir. İlk çocukları sevecen, sıcakkanlı, kendini sevdiren bir çocuk olan ana baba, ikinci çocuklarının soğuk ve çekingen olmasını bir sorun olarak görmüşler ve çocuk psikiyatristine başvurmuşlardır. Çocuğu bu özelliğiyle kabul etmek yerine ona sürekli olarak "Sen de ablan gibi güler yüzlü ol, çekinme, o zaman insanlar seni daha çok sever" şeklinde uyarılarda bulunuyorlardı. Bu uyarılar çocuğun kendine güvenini daha da bozmuştu. 2. Çocuğu kabul etmenin ikinci adımı ana babanın beklentilerini gözden geçirmesidir. Ana babalar çocukları doğmadan önce hayallerinde bir bebek yaratırlar. Psikiyatride imge bebek adı verilen bu hayali bebek, gerçek bebek arasındaki farklılıklar kabul sorunu yaratır. Bu insanlarla kolay ilişkiler kurabilen ve çocuklarının da kendileri gibi rahat ve dışa dönük olmasını hayal eden bir ana babanın çekingen ve kaygılı bir çocuğu kabul etmesi zordur. 3. Çocuğu kabul etmede üçüncü adım beklentileri çocuğa göre yeniden oluşturmaktır. Gerçekçi hedefler belirleyememek, çocuğun önüne atlayamayacağı kadar yükseklikte bir çıta koyup o çıtadan atlamasını beklemek gibidir. Çıta çocuğun atlayabileceği bir yüksekliğe konulup çocuk başardıkça yavaş yavaş yükseltilmelidir. 4. Çocuğa uygun hedefler ve beklentiler oluşturmak ve bu hedeflere ulaşmak konusunda çocukla işbirliği yapmak dördüncü adımdır. Çekingen bir çocuğu sürekli "rahat ol, girişken ol" diyerek uyarmak yerine bu özelliğini değiştirmek konusunda çocukla konuşularak birlikte bir plan yapılmalıdır. 5. Başarı duygusunu yaşamasına yardım etmek. Bir işi başarmak, kişinin kendi gücünün farkına varmasını sağlayan en önemli etmendir. Çocuk bir şeyi keyifle yapıyorsa ve işte kendisini yeterli görüyorsa başarı duygusunu yaşar. Bu duyguyu hissedebilmek için kendini yeterli görmesi yetmez. Ana babanın da buna önem vermesi ve beğenmesi gerekir. Hiçbir konuda başarılı olamayacağına inanan bir çocuk, engeller karşısında çabuk vazgeçer. Zorlanacağı bir işe hiç başlamaz. Yeni şeyleri denemeye isteksizdir. Zorlandığı anda mücadele etmekten vazgeçtiği için birçok konuda yeni başarısızlıklar yaşar. Giderek hiçbir işi başaramayacağı inancı pekişir ve bir kısır döngü oluşur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da özel öğrenme güçlüğü olan çocuğun kendini birçok alanda başarısız hissetmesine neden olur. Bu tür çocuklar başarı duygusunu yaşayabilmek için ana babalarının desteğine gereksinim duyarlar. Çeşitli nedenlerle birçok alanda başarısız olan çocukların durumu, yetersizlik duygularından oluşan bir okyanusta yüzmeye benzetilebilir. Çocuk bu okyanusta kendini güvende hissetmediği için yeni alanları denemeye isteksizdir. Ana baba ve öğretmenler önce çocuğun iyi olduğu alanları ortaya çıkarmaya çalışmalı ve bu alanda onu desteklemelidir. Çocuğun kendini başarılı hissettiği alan onun için sığınılacak bir ada gibidir. Bu başarı adası kendine güven duygusunu kazanmasına yardımcı olur. Bir tane adası olan çocuk başka adaları keşfetmek üzere tekrar okyanusa açılmak konusunda daha istekli ve cesaretli olacaktır. Herhangi bir konuda kendini yeterli hisseden ve bu konuda çevresinden destek gören çocuklar, başka konularda da başarılı olmak için daha fazla çaba gösterirler. Aile, çocuk, öğretmenler, başarı adasında. Çocuğun başarılı olduğu alan onun başarı adasıdır. Aile ve öğretmenler çocuğu kendi istekleri yönüne çekerek bu adadan uzaklaştırmak yerine bu alanı desteklemelidirler. Çocuğun başarı duygusunu yaşamasına yardım etmeyi sağlayacak yaklaşımlar. 1. Büyüme süreci içinde çocuklar pek çok engeli aşarak olgunlaşırlar. Yürümeye başlamak, bisiklete binmeyi öğrenmek, kendi başına giyinebilmek, evde yalnız kalabilmek, yemek yapmayı öğrenmek gibi adımlar ufak ama çocuğun başarı duygusu aşamasında yardım eden adımlardır. Ana babanın bu adımları fark etmesi ve keyifle kutlaması çocuğun başarı duygusunu sağlamlaştırır. Ancak bunu yaparken fazla abartılı olmamak, beklentiyi yükseltmemek önemlidir. Çocuğun yaptığı güzel bir resim karşısında "Benim oğlum Picasso'dan daha ünlü olacak" demek yerine resmi evde uygun bir yere asmak yeterlidir. 2. Elde edilen başarılarda kendi payını görmek kişinin kendine güvenini arttırır. Ana baba, çocuğun bir işi başarmasını sağlayacak fırsatlar yaratarak ve onun katkısını açıkça ifade ederek buna yardımcı olabilir. 3. Çocuğun başarılı ve yeterli olduğu alanları belirlemek ve bunları desteklemek çocuğun başarı duygusunu yaşamasına yardım eder. Ana baba, çocuğun başarısızlıklarına değil, başarılarına odaklanmalıdır. 4. Bazı alanlarda güçlüğü olan çocuklar için hazırlanan eğitim programları sadece zayıf olanı geliştirmeye odaklı olmamalıdır. Çocuğun güçlü olduğu alanların da eğitimde kullanılması kendine güven ve motivasyon açısından önemlidir. Okuma güçlüğü olan ve okuldan sonra bir saat okuma çalışması yapan bir çocuğun en az bir saatte keyif aldığı, iyi olduğu bir alanla uğraşması gerekir. Matematiği iyi olan bir çocuğun sadece matematik ödevini yapmaya istekli olması, bu ödevi yaparken kendini yeterli ve iyi hissetmesiyle ilgilidir. 5. Ana baba başarıya ulaşmak için acele etmemek, sabırla emek vermeye devam etmek konusunda çocuğa örnek olmalı ve onu desteklemeye devam etmelidir. Çocuk gitara başladıktan kısa bir süre sonra bunu başaramayacağını düşünüp vazgeçmek isteyebilir. Bu noktada ana baba çocuğa başarıya ulaşabilmek için bir süre sabırla çaba göstermeye devam etmenin önemini konuşmalıdır. 6. Hataları birer öğrenme fırsatı olarak görebilmesine yardım etmek. Kişinin kendine değer verme ve yeterli hissetme duygusunu gösteren belirtilerinden birisi de hatalar karşısında verilen tepkilerdir. Kendine güvenleri olmayan çocuklar hata yaptıklarında ya da başarısız olduklarında bunu kontrol edemeyecekleri nedenlere bağlarlar. Başkalarını sorumlu tutar ya da bahaneler ileri sürürler. Sınavdan alınan düşük bir nottan sonra "Zaten matematikten anlamam, sorular çok zordu, bu öğretmen zaten sıfırcı" gibi yorumlar yaparlar. Bu yorumların ortak noktası çocuğun kontrolünün dışında ve değiştirilmesi zor etmenleri ileri sürmesidir. Bu da çaresizlik duygusu yaratır. Kendini değerli ve yeterli hisseden çocuklarsa hataları öğrenme fırsatı olarak görebilirler. Yapılan hatanın tekrarlanmaması için neler yapılabileceği konusunda çevrelerinden yardım almaktan çekinmezler. Bu özelliklere sahip bir çocuk başarısız olduğu bir sınavdan sonra ana babası ya da öğretmeniyle konuşarak başarısını yükseltmek için neler yapılabileceğini sorabilir. Çocukların doğuştan sahip oldukları bazı özellikler onların hataları kabul etmemesine, başarısızlık karşısında aşırı tepki vermesine neden olabilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bireyler engeller karşısında ilk tepkilerini kontrol etmekte zorlandıkları için hataları öğrenme fırsatı olarak değerlendiremezler. Hiperaktif bir çocuk, oyuncak maketi birleştirirken zorlandığı anda hissettiği öfke duygusunu kontrol edemeyip uğraşmaktan vazgeçer, hatta maketi kırabilir. Sonuçta nerede hata yaptığını görme ve bunu düzeltme şansını yitirmiş olur. Böyle bir durumda ana baba da öfkelenip çocuğu suçlayabilir. Başaramayınca hemen sinirlenip vazgeçiyorsun, bu yüzden de hiçbir şey başaramıyorsun şeklindeki bir yorum çocuğun daha da öfkelenmesine neden olur. Ana baba herhangi bir yorum yapmadan çocuğun ilk andaki öfkesinin yatışmasını bekleyebilirse, her iki tarafın da sakinleştiği bir zamanda hata yapmadan öğrenilemeyeceği konuşulabilir. Ana baba çocuğun başarılarından çok hatalarına odaklanırsa çocuğa hatalarını kabul edilemez olduğu mesajını vermiş olur. Başarısızlıklar karşısında verilen olumsuz mesajlar da aynı etkiyi yaratır. Çocuklarının hataları karşısında verdikleri tepkileri anlayabilmeleri için yapılan alıştırmada ana babalardan çocuklarının yaptığı bir hatayı düşünmeleri ve ona verecekleri yanıtı kağıda yazmaları istenir. Daha sonra bu yanıtın çocuğun bu hatadan bir şey öğrenmesini, en azından aynı hatayı bir daha yapmamasını sağlayıp sağlayamadığını düşünmeleri istenir. Elindeki sütü yanlışlıkla döken bir çocuğa "Çok sakarsın, önüne bakmadan yürüyorsun" demek, onun daha sonra önüne bakarak yürümesini sağlayacak mıdır? Çocukların hataları öğrenme fırsatı olarak görmelerine yardım edebilmek için yapılabilecekler. 1. Çocuklar ana babalarını izleyerek öğrenirler. Ana babanın kendi hataları karşısındaki tepkileri çocuklara örnek olur. Kabarmayan bir kek karşısındaki annenin tavrı söylenmek, başkasını suçlamak oluyorsa, çocuk da kötü yaptığı bir ödev için benzer davranışlar gösterecektir. "Keki iyi yapamadım ama galiba neyi yanlış yaptığımı da öğrenmiş oldum. Bundan sonra kek yaparken fırını önceden ısıtacağım" diyen bir anne, hatalardan bir şeyler öğrenilebileceği davranışını göstermiş olur. Her şeyi en iyi yapmak gerektiğine inanan mükemmeliyetçi ana babalar, çocuklarına hata yapmama konusunda örnek olurlar. Bu da çocukta hata yapma korkusu geliştirir. İyi yapamayacaklarına inandıkları şeyleri baştan reddederler. 2. Ana baba, çocuğa hataların yaşamın bir parçası olduğu mesajını verebilmelidir. Bir anne çocuğuna yemek yapmayı öğretirken devamlı başında durur ve her adımında karışırsa, onun öğrenmesini sağlamış olmaz. Sadece yemeği çocuğa yaptırmış olur. Amaç, çocuğun gerçekten öğrenmesini sağlamaksa, anne neler yapması gerektiğini anlattıktan sonra geri çekilmelidir. Bunu yaparken ilk seferde güzel olmayabilir. Yaptıkça daha iyi öğreneceksin. Kötü olsa da önemli değil mesajını da verirse, çocuk hata yapmaktan korkmaz. Sonuçta yemek kötü olsa bile hata yapmadan öğrenmenin olamayacağı, bunun doğal bir süreç olduğu konuşulabilir. 3. İşler yolunda gitmediği zaman ana baba çocukla birlikte sorunu çözmeye çalışmalıdır. Dönem ödevinden düşük not alan bir çocuğa baştan savma yapmışsındır, hep son ana bırakıyorsun demek, onun savunmaya geçmesine ve çeşitli bahaneler öne sürmesine neden olur. Bu ödevin niye böyle olduğunu sormak yerine bir sonraki ödevinden daha iyi bir not alabilmek için neler yapabilirsin şeklindeki bir konuşma çocuğa hatası konusunda düşünme fırsatı verecektir. 7. Sorumluluk ve yardımseverliğin gelişimini sağlamak. Çocuklar küçükken yardım etmeye çok isteklidirler. Bir eşyayı taşımaya yardım etmek için 3 yaşındaki bir çocuğu çok mutlu edecek bir iştir. Çocukların başkalarına yardım etmeye bu kadar istekli olmalarının nedeni yeni şeyler öğrenme, yeni beceriler kazanma isteği, erişkinler gibi olma çabasıdır. Küçük çocuklarda rahatça gözlenebilen yardımcı olma hevesi büyüdükçe kaybolmaya başlar. Bir anne 10 yaşındaki kızı için bu değişimi, okul öncesi dönemde bizlere yardımcı olmaya o kadar istekliydi ki, şimdi kendisine ait işleri bile yapmamasına inanamıyorum diyerek ifade vermişti. Çocuklar doğuştan yardım etme güdüsüne sahip oluyorlarsa, sonra neden pek çok ana babanın yakındığı gibi sorumsuz, bencil, kendini düşünen bireyler oluyorlar? Başkalarına yardım etme ve sorumluluk birbirine paralel gelişen duygulardır. Çocuklarda sorumluluğun gelişmesini sağlayan en etkin yol, onlara başkalarına yardım etme fırsatları tanımaktır. Erken dönemlerde doğuştan sahip olunan yardım etme güdüsü, ana baba tarafından uygun şekilde desteklenmezse giderek azalır. Ana babanın en sık yakındığı konulardan birisi çocuklarının sorumsuz olmalarıdır. Yatağını toplamaz, giysilerini kaldırmaz, ödevini hatırlatmadan yapmaz şeklinde başlayan yakınmalar listesi giderek uzamaktadır. Onun için her türlü fedakarlığı yapıyoruz ama ondan bir ekmek almasını istesek saatlerce söylendikten sonra yapar. İleride sorumluluk sahibi olacak mı yoksa hep başkalarına mı dayanacak? 11 yaşına geldi ama ev işlerinde en ufak bir sorumluluk almıyor. Odasını bile ben topluyorum. Ne zaman bir iş istesem çok işi olduğunu söyler ama saatlerce arkadaşıyla telefonda konuşabilir. Çocuklar küçükken ana babalarının onlara verdiği işleri sorgulamazlar. Gerekli ya da gereksiz olarak ayıramazlar. Verilen her iş yeni bir beceri kazanma, yeterlilik ve keşif duygusu verir. Ancak zamanla kendilerinden beklenen işlerin çoğu onlara göre gereksiz gelmeye başlar. Ana babaları onları sorumsuz olmakla suçlarken onlar bu düşünceye katılmazlar. Bir genç yatağını toplamanın ya da giysileri katlayıp dolaba asmanın gereksiz olduğuna inanıyorsa bu konuda sorumluluk almayacaktır. Dikkat eksikliği sorunu olan çocukların bazıları yaşıtlarına göre daha yavaştırlar. Başladıkları işi bitirmeleri çok uzun sürer. Böyle bir çocuk karşısında ana baba ondan herhangi bir iş istemekten kaçınır. Çocuk kreşe giderken söylenen, "O kadar yavaş hazırlanıyor ki geç kalacağız diye her sabah ben giydiriyorum, annesi yediriyor" ifadesi, okula başladıktan sonra da devam eder. El becerileri iyi olmayan, sakarlığı olan çocuklara da döküp saçar, iyi yapamaz diye sorumluluk verilmez. Yemeği ağzına verilir, sonra da kocaman oldu hala kendi işini kendisi yapamıyor diye yakınılır. Bu çocukların kendilerine güvenebilmeleri, becerilerini geliştirebilmeleri ve sorumluluk almayı öğrenmeleri için daha fazla fırsata gereksinimleri vardır. Sorumluluk gelişimini destekleyen yaklaşımlar. 1. Çocuklar ana babanın söyledikleriyle değil, onların davranışlarını gözlemleyerek öğrenirler. Birçok konuda olduğu gibi ana baba önce sorumlu bir birey olma konusunda çocuğa örnek olmalıdır. Çocuklar oldukça dikkatli gözlemcidirler. Çocuğunun odasının dağınıklığından yakınan bir babaya çocuğun cevabı, "Ama baba, sen de giysilerini yatağın üstüne bırakıyorsun. Hep annem kaldırıyor. Çoraplarını kirli sepetine atmadığın için annemle birçok kez tartışmıştınız." olmuştu. 2. Ana babanın yardım işlerinde görev almasını izlemek, çocuğun bu tür işlere katılma isteğini artırır. Ana babanın çevreyi koruma, vatandaşlık görevleri işine önem verme, aileye zaman ayırma gibi çocuğa örnek olması gereken pek çok sorumluluğu vardır. Bu sorumluluklarını yerine getirmeyen, eve geldiğinde işinden yakınan, bir an önce emekli olsam da rahat etsem diyen ana babanın çocuğu da okuldan ve derslerden yakınacak, şu okullar bir bitse diye bekleyecektir. 3. Ana baba mümkün olan en erken yaşta çocuğa yapısı ve becerilerine uygun olabilecek bazı işleri vermeye başlamalıdır. Çeşitli işlerde ana babaya yardımcı olmanın keyfini yaşamak çocuk için sorumluluğun ilk adımlarıdır. Ana baba için çocuk küçükken ondan yardım istemek zordur. Çocuğa yatağını nasıl toplayacağını öğretmek ve daha sonra da ona bırakmak zaman ve emek ister. Bazı anneler çocuğun yaptığını beğenmeyip arkalarından düzeltir. Bunu fark eden çocuk aynı işi tekrar yapmaya istekli olmaz. Birçok ana baba yeterince sabırlı olamama ya da zamanının kısıtlı olması gibi nedenlerle her işi kendileri yaparlar. Çocuk kreşte kendisi giyinip soyunabiliyor ama evde ana baba giydirir. Bazı ana babalar da çocuklarının daha çok küçük olduğu ona kıyamadıklarını söylerler. Nasıl olsa okula başlayınca bir sürü sorumluluğu olacak. Şimdiden bıktırmayayım düşüncesiyle çocuk okula başlayıncaya kadar ondan hiçbir yardım beklenmez. 6 yaşına kadar evde en ufak bir sorumluluk almamış olan çocuk okula başladığında sorumlulukları üstlenmekte zorlanacaktır. Sorumluluk vermeye ne kadar geç başlanırsa çocuğun sorumlu olması o kadar zor olur. 4. Çocuğun yapmadığı işlere odaklanmak yerine daha geniş açıdan bakarak onun yardımcı olduğu alanları da görmeye çalışmak önemlidir. Yapılan yardım ne olursa olsun bunun önemini çocukla konuşmak onu heveslendirecektir. Başkalarının yanında kendisinden övgüyle söz edilmesi bazı çocukların çok hoşuna gider ve övülen işi sürdürmeye devam ederler. 5. Ev işleri birçok kişi için sevimsiz, bıktırıcı ve monotondur. Bu işlerin aile üyeleri tarafından yardımlaşarak yapılmasına, çocuklarla aile toplantısı ile konuşularak başlanabilir. Yapılması gereken işlerin listesi birlikte hazırlanır, hangi işin tek başına hangilerinin yardımlaşarak yapılabileceğine karar verilir. Çocuk henüz yatağını kendi başına toplayamıyorsa bu iş için bir süreliğine iki kişilik bir takım oluşturulabilir. İş bölümü yapıldıktan sonra bu işlerin yapılmaması durumunda neler yapılacağı da konuşulmalıdır. Böyle bir toplantıda çocuğun söylediklerinin dinlenmesi ve dikkate alınması onun verilen görevi üstlenmesini kolaylaştıracaktır. Çocuğun bir konuda sorumluluğu tamamen üstlenmesi için o işin gerçekten ona bırakıldığını görmesi gerekir. Yapılmayan işler için tekrar tekrar hatırlatmaya devam etmek, söylenmek, nutuk çekmek ya da onun yerine yapmak gibi davranışlar sorumluluğu ana babanın taşımaya devam ettiğini gösterir. Ana baba bunu yapmaya devam ettiği sürece çocuk sorumluluğu üstlenmez. Devamlı hatırlatmak, söylenmek yerine aile toplantısında işin yapılmaması durumunda yapılacak şeyler konusunda verilen karar uygulanmalıdır. Çocuklar bir süre ana babanın kararlılığını test edebilirler. Bu noktada öfkelenmeden, kararlı ve tutarlı tutumunu sürdürmekle sonuca ulaşabilir. Bir hafta kadar sonra tekrar bir araya gelinir ve alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konuşulur. Kararlaştırılan önlemler yeterli değilse yeni kararlar alınır. Sorumluluk taşıması gereken bir çantaya benzetilirse, ana babanın çantanın bir sapından tutmaya devam etmesi sorumluluğu tamamen bırakmaması anlamına gelir. Sorumluluğu tamamen bırakabilmek çantaya hiç dokunmamaktır. Çocuk bırakılan sorumluluğu hemen üstlenmeyecek ve belki de çanta bir süre yerde kalacaktır. Ana babaların en büyük korkusu ise çocuğun sorumluluğu hiçbir zaman üstlenmemesi ve doğacak olumsuz sonuçlardır. Sorumluluğun ortada kalması durumunda çok ciddi sonuçlarla karşılaşmamak için yapılacak şeylerden birisi sorumluluğu devretmek konusunda fazla beklememektir. 8. Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek. Çocuklar yaşamları süresince karar vermeleri ya da çözüm üretmeleri gereken pek çok durumla karşılaşırlar. Farklı seçenekler arasından seçim yapabilmek, karar verebilmek ve engeller karşısında çözüm üretebilmek yaşamdaki başarı için önemli becerilerdir. Problem çözme becerisi iyi gelişmemiş olan bir kişi, pusulası olmayan başıboş bir tekneye benzetilebilir. Göstergelere bakmaksızın bir o yana bir diğer yana gider. Problem çözme ve karar verme becerileri bakımından çocuklar farklı gelişimler gösterirler. Bazı çocuklar sorunlar karşısında dona kalır, hiçbir şey düşünemez. Bazısı da dürtüsel bir şekilde sonucunu düşünmeden aklına ilk gelen çözümü uygular. Seçenekler arasında karar vermekte zorlandığı için hep ana babasından yardım isteyen çocuklar da vardır. Ana babalar sorunlar karşısında çocuklara hazır çözümler sunarlarsa, çocuklar ana babalarına bağımlı olurlar. Sorun çözme becerilerini geliştiremezler, yeni sorunlarla karşılaştıklarında ana babadan çözüm beklerler. Ana babalar çocukların sorunlarını sahiplenince ve çözüm bulmanın tüm sorumluluğunu üstlenince bu onlar için büyük bir yük ve zor bir görev olur. Çocuklar bazı özel sorunlarını ana babaya aktardıklarında asıl istedikleri şey çözüm önerisi değil, sadece paylaşmaktır. Bu noktada çözüm bulmanın sorumluluğunu çocuğa bırakmak, yardım etmenin en etkili yoludur. Ancak bunu yaparken çocuk tamamen yardımsız bırakılmamalıdır. Ana baba farklı çözümler üretmesi konusunda çocuğa örnek olmalı, çocuğu çözüm üretemediği durumlarda sorunla baş başa bırakmamalıdır. Problem çözme ve karar verebilme becerisinin iyi gelişmemiş olmasının en önemli nedeni ana babalarının çocuklarına problem çözme ya da karar verme konusunda yeterince fırsat tanımamalarıdır. Çocuklar sorunlarını ana babalarının tahmininden çok daha erken yaşlarda çözebilmeye başlarlar. Ancak çoğu ana baba çocuğundaki problem çözme becerisinin farkında değildir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında hemen duruma el koyarlar, olası en iyi çözümü sunarlar, çocuğa sadece uygulamak kalır. Problem çözme ve karar verebilme becerilerinin gelişmesi için yapılabilecekler. 1. Çocuklar ana babayı bir sorun üzerinde sakince tartışırken, alternatif çözümler üretip bunlar üzerinde düşünürken izlediklerinde doğal olarak bu davranışları taklit ederler. Sorunlar karşısında panik olan, savunmaya geçen, bunalan ya da tepkisel davranan bir ana babanın çocuğu benzer davranışlar gösterecektir. 2. Erken yaşlarda çocuklara seçenekler sunmaya başlamak onların karar verebilme becerilerini geliştirecektir. Sarı kazağını mı, mavi kazağını mı giymek istersin? Özel zamanımızda oyun mu oynayalım, kitap mı okuyalım? Çocuk bu seçeneklerden hiçbirini istemediğini bildirirse, ana baba kararlılıkla sadece bunların mümkün olduğunu, bunlardan hangisini isterse seçebileceğini söyleyebilir. 3. Problem çözme süreci birbiriyle bağlantılı aşamalardan oluşur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla birlikte uygulanabilecek problem çözme yaklaşımı ilgili bölümde daha detaylı aktarılmıştır. Bir sorunu doğru bir şekilde tanımlayabilmek, olası çözümler düşünebilmek, bunlardan en uygun olanına karar verebilmek ve verilen kararı uygulayabilmek, yaşamın tüm evrelerinde gerekli olan becerilerdir. Çocuğun gün içerisinde karşılaştığı tüm sorunlar, ana babayla yaşanan çatışmalar burada önerilen yaklaşımla çözümlendikçe, çocukların problem çözme ve karar verebilme becerileri gelişecektir. Zorluklarla karşılaşmaktan çekinmeyecek, her sorunun bir çözümü olabileceğini düşünecek ve kendisine güvenecektir. Bu yaklaşım çocuğa sorununa sahip çıkmayı, sorumluluk almayı da öğretecektir. 9. Disiplin. Ana babaların çocuk psikiyatrisine en sık başvurma nedenlerinden birisi de çocuklarının uyum ve davranış sorunları göstermeleridir. Bu davranışlardan bazıları söylenen şeyi yapmamak, karşı çıkmak, toplum tarafından önceden belirlenmiş olan kurallara uymamak biçimindedir. Bağırmak, küfür etmek, sınıfta dolaşmak, çalmak, eşyalara zarar vermek gibi. Bazı çocuklarsa her zaman yapılması gerekli olan bazı işleri, oda toplamak, ödev yapmak gibi yapmaktan kaçınır, bunları göz ardı ederler. Ana babalar çocuklarının bu davranışlarını ortadan kaldırabilmek ve onlara sorumluluk kazandırabilmek için uzun açıklamalarda bulunma, rüşvet verme, bağırma, tehdit etme, yasaklar uygulama hatta vurma gibi çok çeşitli yollar denerler. Bu tür sorunlarda nasıl bir tutum izleyeceklerini bilemezler ve çoğunlukla serbest ve otoriter ana babalık yöntemleri arasında gider gelir ama başarıya ulaşamazlar. Çocukların gösterdiği uyum ve davranış sorunlarının nedenlerinden birisi de ana babaların onlara uygun sınırlar koyamamalarıdır. Bazı ailelerde disiplin yok gibidir. Çocuğun tüm davranışları hoşgörüyle karşılaşır. Çocuktur, yapar. O daha küçük, yüklenmeyelim düşünceleriyle çocuğa sınırsız haklar tanınır. Çocuk istenmeyen bir şey yaptığında ana baba yumuşak bir şekilde yapma mesajını verir, defalarca aynı mesajı tekrarladıktan sonra ikna edici nedenler ve açıklamalarda bulunur. Bu arada çocuk istediği şeyi yapmaya devam etmektedir. Bunun tam tersi olan katı yaklaşımda ise çocuk sürekli kontrol altındadır. Çocuğun en küçük hataları ve yaramazlıkları gözden kaçmaz, hemen üzerinde durulur ve düzeltilir. Ana baba çocuğa sürekli müdahale eder, denetler, sınırlar, deneme ve keşfetmeye izin vermeyecek kadar dardır. Durum ve koşullar ne olursa olsun çocuktan ana babaya boyun eğmesi beklenir. Aşırı koruyucu, kollayıcı ana baba tutumları da katı yaklaşım içinde yer alır. Bu tür bir yaklaşım çocuğun sağlıklı gelişimini ve sorumluluk almasını engeller, karşı çıkmayı ve isyanını körükler. Bazı evrelerde ise disiplin vardır ancak ne zaman, nerede uygulanacağı belirsizdir. Ana babanın tutumu aşırı hoşgörülü ile sert cezalandırma arasında gidip gelmektedir. Normalde izin verilmeyen bir davranış, ana babanın uğraşacak zamanı olmadığında ya da keyifleri yerinde olduğunda görmezlikten gelinir. Çocuk nerede durması gerektiğini bilemez. Davranışlarını ne zaman yaparsam cezadan kurtulurum sorusuna göre ayarlar. Ana babalar kendi ruh durumları, çocuğun yapısı ve çevre koşulları nedeniyle çocuklarına karşı tutarsız davranabilirler. Hiçbir evde her zaman tutarlı olmak mümkün değildir. Burada söz edilen tutarsızlık sürekli devam eden tutarsızlıktır. Bir gün görmezlikten gelinen davranış, ertesi gün ağır ceza görüyorsa, annenin yaptığını baba bozuyor ya da babanın verdiği cezaya anne karşı çıkıyorsa, tutarsızlık gerçekten vardır. Tutarlı olmayan yaklaşım gevşek ve katı tutumların tüm sakıncalarını taşır. Çocukların hem sorumluluk almamalarını engeller hem de onları aşırı deneme ve isyana teşvik eder. Tutarsız yaklaşım içinde annelerin sık başvurduğu yollardan birisi de acındırmadır. Beni çok üzüyorsun. Sizin yüzünüzden hasta oldum. Beni birazcık seviyorsan yapma diyerek çocuğun söz dinlemesini sağlamaya çalışan anneler vardır. Bu yolla çocuk endişelenir ama yine söz dinlemez, hatta daha hırçın davranır. Bütün gün bağıran, azarlayan, söylenen anneler vardır. Çocuk davranışını annenin ses tonuna göre ayarlamayı öğrenmiştir. Anne en yüksek ses tonuyla bağırmadan söz dinlemez. Babaya şikayet etmek, babanın öfkesiyle korkutmak da diğer bir tutarsız yaklaşım örneğidir. Akşam baba eve gelince önce çocukları bütün gün yaptıkları anlatılır, daha sonra bu seferlik affet babası, bir daha yapmayacağına söz versin denilerek babayla çocukların arasına girilir. Çocuk uyarıların uygulanmayacağını öğrenir, ertesi gün aynı senaryo tekrar yaşanır. Uygulanması sakıncalı olan ama ana babaların sık başvurduğu diğer bir yöntem de çocuğa küsmektir. Konuşma benimle, ben senin annen değilim. Git başka anne bul cümleleriyle çocuğa yola getirmeye çalışmak ve bunu uzun süre sürdürmek çocuğu küsmeye öğretir. Çocuk tedirgin olur ve annenin kendisiyle barışması için ısrarla elinden geleni yapar. Sonunda zaten vicdanı rahat olmayan anne hiçbir şey olmamış gibi barışır. Bazen anne çocuk arasındaki ilişki küslük öncesinde olduğundan daha yakın olur. Çocuk annenin kendisine niye küstüğünü bile unutur. Olayı güzel bir an olarak hatırlar. Bir disiplin aracı olarak söz edilmesi uygun olmayan ama günümüzde halen uygulanmakta olduğu için üzerinde durulacak olan yöntem de dayaktır. Dayak bir anlık öfkeyle başvurulan, çoğu kez amacını aşan bir cezadır. Öğretici değeri olmayan, etkisi kısa süren bir yıldırma yöntemidir. Dayağın disiplin için gerekli olduğuna inanan bir baba, çocuğunu haftada 2-3 kez dövdüğünü söylemişti. Çocuğunun davranış sorunlarının halen devam ettiği, dayak işe yarasaydı durumun farklı olması gerektiği söylendiğinde verdiği yanıt, haftada 2-3 kez dövüldüğü halde durumu böyle, hiç dayak yemeseydi kim bilir nasıl olurdu şeklinde olmuştu. Günümüzde ana babaların çoğu aslında dayağın uygun bir yaklaşım olmadığını kabul etmekle birlikte, öfkelerini kontrol edemedikleri için çocuklarına vurduklarını, sonra da pişmanlık ve suçluluk duyduklarını ifade etmektedirler. Bağırıyorum, çağırıyorum, yalvarıyorum, dinlemiyor. Bir sabır, iki sabır, sonunda dayanamayıp dövüyorum. Sonra da bütün gün pişman oluyorum. Ben her gün dövüyorum, babası vurunca da dayanamayıp elinden alıyorum. Ona vurduktan sonra öyle kötü oluyorum ki dayanamayıp kucağıma alıp özür diliyorum, öpüyorum cümlelerinden anlaşılacağı gibi dayak, ana babanın kendini kontrol edememesinden kaynaklanan, sonunda da çocuktan çok ana babaya ceza gibi olan bir yaklaşımdır. Dayak yiyen çocuklar çoğunlukla neden dayak yediklerini unuturlar. O gün babasının kendisini dövdüğünden yakınan bir çocuğa o gün neler olduğu sorulduğunda olayı hatırlamadığını söyleyecektir. Aklında kalan tek şey dayak yemiş olduğudur. Disiplin, bir eğitim aracı olarak düşünüldüğünde korkutma, utandırma, gururunu kırma gibi kavramlarla iç içe olmamalıdır. Disiplinin iki temel amacı vardır. Birincisi çocuğa anlaşılır, kesin ve etkili sınırlar koyan, güvenli bir ortam sunmaktır. Bu ortam çocuğun sağlıklı gelişimi için gereklidir. Disiplinin ikinci amacı ise çocuğun kendi kendini yönetme yeteneği, yani öz denetim kazanmasıdır. Çocuk denetim altında değilken de öğrendiklerini uygulayabilmeli, kurallara uymayı sürdürebilmelidir. Ana babası yanındayken kurallara uyan ama denetim kalkınca çığırından çıkan çocuk öz denetim yeteneğini kazanmamış demektir. Bazı ana babalar disiplini sorun olduğu zamanlarda başvurulacak uygulamalar olarak görürler. Çocuğum söz dinlemediği zaman ne yapmalıyım? Bana vurduğu zaman ben de ona vurabilir miyim? Verdiğimiz hiçbir ceza işe yaramıyor, ne yapacağımızı şaşırdık ifadeleri bu bakış açısını tanımlar. Bu ana babalar için disiplin, acil durumlarda dokunulması gereken bir alarm düğmesidir. Böyle bir disiplin anlayışı eğitici değil, cezalandırıcıdır. Önceden bir hazırlık yoktur, olay anında tepkisel yaklaşılır. Bu duruma gelmemek için disiplin yaşamın bir parçası olarak görülmeli, sorunları önceden önlemek için neler yapmamız gerekiyor sorusuna yanıt aranmalıdır. Anababaların etkili ve kesin sınırlar koyamamasının bir nedeni de çocukların sevgisini kaybetme korkularıdır. Çocuklar anababanın bu korkusunu hissederler ve sınırlarla karşılaştıklarında onları sevmemekle tehdit ederler. Sen kötü bir annesin, senden nefret ediyorum. Çok acımasızsın, beni hiç sevmiyor musun gibi cümlelerle anababaya geri adım attırmayı başarırlar. Hiçbir çocuk sınırları isteyerek memnuniyetle kabul etmez. Çocuğun kural koyan anababaya "Bu kuralları benim iyiliğim için koyduğunuzu biliyorum. İyi ki kurallarınız var." demesini beklemek yanlıştır. Ana baba olmanın zor taraflarından birisi de konulan kurallar nedeniyle çocuğun kızgın olmasını tolere edebilmek ve geri adım atmamaktır. Çocuğuyla yakın ilişki kurmayı onunla arkadaş gibi olmakla karıştıran ana babalar da vardır. Arkadaşlık ilişkisinde eşitlik vardır. Taraflar birbirine öneride bulunabilir, kararlar uzlaşarak alınır, yaptırım yoktur. Önerilen şey istenirse yapılır, istenmezse yapılmaz. O yüzden çocuklar için evde tutarlı kurallar ve sınırlar koyan, sevgi ve destek veren bir ana baba gereklidir. Ana baba sınırını koymalı, çocuk memnun olmasa bile uygulamaya devam etmelidir. Disiplin için önemli ilkeler. 1. Tutarlılık disiplin için en önemli ilkelerden birisidir. Ana baba çocuğun uygun olmayan bir isteğini birkaç kez hayır dedikten sonra sonunda evet diyorsa, çocuk ısrar etmenin işe yaradığını öğrenecektir. Çocukların olumsuz yanıtların gerçekten hayır anlamına geldiğini kabul edip ilk hayırda durmaları için ısrarların hiçbir zaman işe yaramıyor olması gerekir. 2. Ana babanın söz birliği ve işbirliği yapması disiplin için gereklidir. Anne çocuğa dışarı çıkmadan önce oyuncaklarını topla dediğinde, baba bırak gitsin arkadaşları bekliyor diyorsa, çocuk işine gelen kuralı dinleyecektir. Ana babalar farklı kişilik özellikleri ve farklı yetiştirilme öykülerine sahip oldukları için sorun anındaki tepkilerinin birbirinden farklı olması doğaldır. Ancak bu farkın en az düzeye indirilmek ve çocukların yanında tartışılmamak için çocuklara yaklaşım biçimleri ve beklentileri üzerinde önceden konuşmaları iyi olur. 3. Ana baba davranışlarıyla çocuğa örnek olduğunu unutmamalıdır. Disiplin bir öğretme sürecidir ve ana babanın öğretmeye çalıştıkları kurallar konusunda örnek davranışlar sergilemesi gerekir. Kardeşine vurduğu için çocuğunu döven bir baba, kimsenin kimseye vurmaması gerekir kuralını önce kendisi bozmuş olur. Çocuklar ana babanın birbirlerine nasıl davrandıklarını da gözlemlerler. Eşini sürekli eleştiren ya da ona alaycı bir şekilde yaklaşan bir babanın yanında çocuğun kardeşine olumlu ve saygılı davranması beklenemez. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için uygun olan aşamalı disiplin yaklaşımı, ana baba eğitiminde 3. basamak bölümünde aktarılmıştır. 6. ayrımın sonu, sayfa 88.